Podcast dinle.
Herkese merhabalar. Bugün özel bir konuğum var. SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Sezgin Baran Korkmaz. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum.
Geçenlerde düşünüyordum işte sizinle de telefonla konuşmuştuk. Dedim ki ya bu pandemi sürecinden sonra ne olacağız yani dedim. Bu ekonomi konusunda ondan sonra bundan sonraki hayatımız konusunda. Çünkü hani sizin gibi öngörüsü yüksek olan iş adamlarının vereceği mesajlar önemli diye düşündüm. Fakat oraya gelmeden önce bir holdingin yönetim kurulu başkanısınız.
Evet.
Bir holding yönetiyorsunuz. Bir sürü firma var. Çalışan insanlar sizi çok seviyorlar. Çalışanlara büyük jestler yapıyorsunuz. Türkiye'de alışık olmadığımız şeyler yapıyorsunuz. Yani eğri oturalım doğru konuşalım. Türkiye'de çalışanlara hep köle muamelesi yapılıyor. Bütün sektörlerde öyle. Ama siz bu ezberi bozdunuz. Çalışanları ön plana koyduğunuz bir strateji izliyorsunuz. Yani bunu neden yapıyorsunuz? Ve çalışanlarımıza neler yapıyorsunuz? Önce ondan bahsedin isterseniz. Ve ondan sonra bunu neden yaptığınızı dinleyelim sizden.
Hani herkesin ne bileyim cömertliği, mertliği kendine ait diye düşünüyorum. Ama ben çalışanlarımın mutluluğu benim huzurum demek. Benim mutluluğum onların huzuru demek. Biz onlarla böyle karşılıklı bu fikre sahibiz. Herkese çalışamıyorum. Bir kere öncelik onu söyleyeyim. Bir şirket satın alırken önce çalışmak istediğim insanlara karar verip sonra karar verdiğim insanlarla da yolu yürüyorum. Çok şükür çok keyifli bir yolculuk haline dönüyor bu. Ve SBK Holding olarak iştiraklerimizde inanın bir kere çok yürekten benim hepsi iş ortağım. Çalışanım falan değil. Böyle yalanın patronculuk oynamanın bir anlamı yok. Bunlar benim mesai arkadaşlarım. Onlar benim yol arkadaşlarım. Onlar bu trenin lokomotifi. Ana lokomotifi onlar. Onlar lokomotif hareket etmediği sürece ben arkadaki vagonlara hiçbir şey yaptıramam. O yüzden personelimden, birlikte yol arkadaşlarımdan, mesai arkadaşlarımdan Allah milyon kere razı olsun ki holding olarak binlerce özverili, şefkatli, yürekli, kocaman katli insanlarla çalışıyorum. Onlara ne yapsam azdır. Elimden geldiğince de bu aileyi büyütmek için çaba gösteriyorum. İnşallah bu pandemi sürecini atlatır atlatmaz ailemize bir 740 kişilik bir grubu tekrar katacağız. Daha da büyüyeceğiz inşallah.
Yeni şirketler geliyor.
Yeni şirketler geliyor tabii. Bu bizim için.
Çok güzel.
Şu anda onun hazırlığını yapıyoruz. 5 yıldızlı bir otel aldık. Onun hazırlığını yapıyoruz. Bir sanayi kuruluşu aldık. Şu anda devir işlemlerini yapıyoruz. Gebze'de gene organize sanayide. Böyle inşallah dediğim gibi. Yıl sonu 2000 kişiyi bünyemize katacağız. Ama Haziran ilk 6 ayda 700-750 kişiyi grubumuza katacağız.
Dilerim medya sektörüne de girersiniz.
Allah uzatsın. Medya işi biraz zor iş.
Evet, konuğumuz Sezgin Baran Korkmaz. Arkadaşlar şimdi SBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı'nı konuk ediyoruz. Kendisi çok renkli bir insan. Ondan sonra genç, dinamik, müthiş bir hikayesi var. Daha önce bu hikayeyi konuştuk. Sıfırdan başlayıp bu noktalara gelen bir insan. Çok güler yüzlü, çok pozitif birisi. Hiç böyle sinirlenirken falan görmedim. Bilmiyorum çalışanlarınız görüyor mu? Çalışanlarınızın hiç gördü mü sinirlenmiş bir vaziyette?
İlk aldığım zamanlar, bir şirkete aldığım ilk 15 gün çok sancılı geçiyor. Dedim ya biraz önce çalışmak istediğim insanlara karar verdikten sonra da ben şey diye bazen şirketteki profesyoneller bana şey diyor, Baran Bey bizim şirkete maaş ödemeseniz bile sizi ayda bir kere görmeleri bile dedi her şeye bedel deyince o çok farklı bir yere götürüyor. Ben bağırsam çağırsam da onların kalplerindeki Baran hep Baran'dır yani bunu görebiliyorum. Evet. O yüzden hani dedim ya size patronculuk hiçbir zaman oynamayı tercih etmedim. Bunlar kendini kandırmaktan başka bir şey değil yani. S-Class'ın arka koltuğuna oturup birine 3 lira maaş verir, arka kapını günde 30 kere açıp kaçıp kendini tatmin edersin.
Doğru.
Ama önemli olan şey maaşını alıp evine giden insanların sofrada oturdukları zaman Allah razı olsun diyebilecekleri büyük bir ailenin olabilmesi yani. O başka bir şey değil.
Evet. Genç, yakışıklı, dinamik, enerji dolu bir patron var karşımızda.
Sanki Brad Pitt.
Sanki.
Evet.
Sanki yani.
Esmer Ali.
Esmer Ali, saçı boyasak Brad Pitt.
Aynen öyle.
Şu anda biraz Tom Cruise'a falan da benziyorsun abi.
Kesinlikle yok, Josh Clooney falan diyor.
Şaka bir yana ya bir şey söyleyeceğim. Gerçekten çok eğlenceli, çok neşelisiniz. Peki patron olmak zor mu?
Patron olmak zor mu?
Eskiden yani, çalışıyordunuz, o taraftaydınız.
Evet, ben hiç o tarafta olmadım.
Direkt patron olarak.
Yani kendi bulaşık yıkarken bile kendi işimin patronuydum.
Ha o ayrı.
Yani hiç hep patrondum. Öncelikle bunu söyleyeyim. Benim karakterime uyan bir şey değil. Anladınız mı? Hani ben özgürlüğüne çok düşkün biriyim.
Evet.
Benim için patron kelimesi bir kere yok benim hayatımda. Yani benim şirketime gittiğim zaman patron ben miyim, oradaki müdür mü inan ben bile bazen şaşırıyordum yani.
Yatırımcı olmak, yönetici olmak.
Yani yol arkadaş olmak değil.
Evet.
Benim için çok zor bir şey değil. Keyifle yaptığım bir şey. Yani 40 yaşındayım. Binlerce insanın çalıştığı bir grubu yönetiyorum.
Evet.
Ve binlerce mutlu olduğunu düşündüğüm bir grubu yürütüyorum. Yani önemli olan çalıştırmak değil, onların bir de mutlu olduğunu bilmek. Yani ben bizim Bilecik'te, Eskişehir'de, Çorlu'da, Bursa'da, ne bileyim Gebze'de, İstanbul'da hangi tesisimde, hangi çaycı ablam var, hangi kahve ablama hangi getiriyor, getirdiği zaman gülüşünden derdi olup olmadığını hepsini bilirim. Neyse dedim ya, böyle öyle bir yapı kurduk ki şirketin içerisinde, akşam başımı yastığa koyup uyuduğumda gerçekten iyi uykunun, uyuyabilmenin şeyi o. Bazen insanları görüyorum, patron arkadaşlarım, yani işveren arkadaşlarım var, oturuyorum, diyor ki ya uyuyamıyoruz işte falan filan. Ben diyorum abi valla ben saat 11'de yastığa kafamı koyduğum sabah 7'ye kadar hurur hurur uyuyorum, hiç dert yaşamadım çok şükür bugüne kadar.
Ya.
Bunun ana sebebi de bu. Benim birlikte çalıştığım arkadaşlar gerçekten benim malıma kendi malları gibi sahip çıkıyorlar.
Hmm.
Benim işime kendi işleri gibi sahip çıkıyorlar. Yoksa ben elinde bir sihirli değnek yok. Zarar eden biliyorsunuz ki ben stres asset management yapıyorum. Yani ekonomik strese girmiş şirketleri satın alıp yapılandırıp satıyorum.
Evet.
Şimdi ben elinde bir sihirli değnek yok. Bunu ne yapıyorum? Gerçekten alıyorum personeli, oturuyorum. Diyorum ki burası bir gemi. Geminin kaptanı ben ama geminin bütün personeli siz. Ya birlikte bu gemiyi bu limana yanaştıracağız ya da birlikte ya da batacağız. Siz karar verin. Bu gemi batarsa ben başka gemilerde kaptanlık yapabilirim. Ama siz bu gemi batarsa siz gemiyle beraber batacaksınız diyorum. Çünkü şu dönemde iş problemler. Çok şükür bugüne kadar gemiyi batırmadan ama uçağı yere indirerek biliyorsun o meseleyi. Gemiyi batırmadan getirdik bugüne kadar.
O jet olayı ne oldu?
Ya jette daha biliyorsunuz o zaman dava devam ediyor demiştim. Davayı kazandık jette. Davayı kazandık. Şimdi alacağın tahsili yoluyla ilgili hacı işlemlerine başladık Amerika'da falan.
Evet evet.
Kurtarabildiğimiz kadar zarar neresinden dönersek kârdır ona dönüyoruz.
Ya sizde şu anda?
Tabii bizde, yani biz şirketi teknik olarak onların olduğu döneme ait iflas kararı aldırdık.
Hı hı.
Biz de şimdi döndük. SBK Air diye bir şirketimiz var bizim.
Evet.
SBK Air üzerine kendi jetlerimize devam ediyoruz.
Çok güzel. İstanbul Havalimanı'nda bir yer alabilmiş miydiniz?
Biz havacılığa tövbe ettik o anlamda. Yani biz millete 250 TL bilet parasını verip uçağın sahibi gibi uçan insanları görünce ben size bir olay anlatayım Kadir Bey.
Evet.
Ankara'ya gidiyoruz. Anlatmış mıydım ben sana?
Anlatmıştınız ama şimdi bizi dinleyenler bilmiyorlar. Anlatın
şimdi,
bir daha lütfen.
Ben de ilk Ankara'yı sabah 7 uçağı evet. aldıktan 15 gün sonra, tabii kimse de bizim aldığımız hani böyle tanımadığı için. Sabah Gökçen'den Ankara uçağına binmek için gittim. Borajet'e bineceğim. Saat 8 uçağı. Abi 8 uçağa baktık. Borajet rotar diyor, tamam mı?
Evet.
20 dakika, 30 dakika. Saat 9 oldu gene kalkmadı. Millet baktım ki birbirine girecek. Ben de gittim. Dedim ki ya niye kalkmıyoruz arkadaşım? İşte dedik beyefendi siz var. Dedim ki siz varsa diğer şirketler kalktı niye kalkmıyor? İşte falan filan dedim ki yapın sahibiyim dedim. Deyince baktım millet beni öldürecekti. Niye uçak kalkmıyor diye, anladın mı? Hani böyle bir tongaya düştüm. Teknik müdür geldi. Teknik müdür dedi ki Baran Bey siz var. Siz olduğu için kalkmıyoruz. Öptüm, uçak kapıda hazır. Baktım millet bana şey yapacak. Dedim ki olsun biz de kalkalım. Millet kalktı. Ben neyse uçağa bindik kalktık. Abi havada dönüyoruz. Ankara siz olduğu için uçak inmiyor. Evet. Haymana'nın üzerine gittik. 20 dakika dolaştık.
Allah Allah.
Gölbaşı'nın üzerinde 25 dakika dolaştık havada. Ben inip pilotun yerine giriyorum. Ne yapıyor diye soruyorum. Ben de elime aldığım mikrofonu yok mu hani uçakta konuşuyor. Dedim ne oldu dedim. 2 ton mazotumuzu yaktırdınız.
Gerçekten.
2 ton mazot yakmak siz dediğin inanmadınız iki zatımda. Geri dön dedim. Sonra ben o gün anladım bu havacılık işi benim kim değil. 3 ay sonra zaten uçakları grant yaptık.
Evet. İndirdim.
Biz indirdik, bizim değildik. Bıraktık evet. yani. Dünyada evet. çok büyük şirketler gitti havacılık şirketlerinde.
Ve bundan sonra da gidecek.
Yani
bir sürü Lufthansa'da evet. iflas açıklayacakmış.
Yani büyük şirketlerin hepsi ne yazık ki şu an hele ki bu dönemde düşünsenize her uçağın leasingi aylık yatsa da kalksa da her ay uçağın 500 bin dolar leasingi var.
Vay.
Nasıl diyeceksin sen?
Müthiş.
Onun dışında personel giderleri.
Evet.
Kaptan, bendeki kaptan 15 bin dolar maaş alıyor 100 bin lira. Bir de kur arttıkça ben her gün kaptanın maaşına bakıyorum 100 bin lira.
Ucuz alıyormuş. Ben 30 bin dolardan aşağı çalışmam diyormuşum. Jetin kaç kişilik abi?
20 kişilik.
Nasıl oluyor mesela? Nasıl bir hissiyat bu? Mesela siz şimdi jetiniz var. Nerede duruyoruz? Hangi apronda duruyor mesela? Hangi havaalanında duruyor
bak,
şu anda jet?
Şimdi
nasıl oluyor? Mesela jeti olan bir insan ne yapıyor? Uçağa nasıl biniyor? Nasıl iniyor? Oraya nasıl geliyor? Oraya nasıl gidiyor? Bu fakir kafası bunu merak etti şimdi.
Şimdi Kadir ben sana jetle ilgili bir anımı anlatayım. Bundan yaklaşık belli bir zaman önce, bir iki sene önce bizim Digor'un belediye başkanı gelmişti eski.
Kars Digor.
Evet, Kars Digor'luyum ben. Belediye başkanı da çay kahve içtik onu yolcularken. Başkanım dedim sizin arabanız. Dedi ki ya ben buradan bir taksiye binip giderim dedim. Yok olur mu dedim ya. Benim sonuçta memleketim belediye başkanı.
Evet.
Kendi şoförüm dedim ki tayımı bırak gel dedim. Şoför başkanı götürmeye gidince bizim asistan dedi ki ya Baran Bey siz de uçağa gidecektiniz. Hani yurt dışına uçacaksınız. Tamam dedim ya ben de buradan dedim arabaya geçecektim. Baktım dolmuş geçiyor. Ben de dolmuşa bindim hani.
Evet.
Normal hayatımda yaptığım bir şey yani. Dolmuşa bindim. Dolmuşta da herkes solda oturuyor. Solda da en arka koltukta bir hanımefendi ama güzel bir hanımefendi oturunca hani yanına otursam millet yanlış düşünür diye gidip en sağda oturdum.
Evet.
Bu arada dolmuşta herkes solda oturuyor.
Bu da Kars mantığı.
Evet. Ben en sonra tam şeyli mantığı. Gittik en sağda oturduk. Biz öyle öğrendik. En sağda oturunca abi sağdan da güneş bir vuruyor. Ben de ceket, kravat, güneş vuruyor.
Evet.
Sıcak. Ortada bir amca geldi oturdu. O sıradayken beni bizim kaptan aradı pilot yani.
Evet.
Ben de dedim ki biz şimdi ben dedim holdinge uğrayacağım. Holdingden dedim işte bu kadar para alacağım. Sen dedim lütfen bildirim yap ona. ben geliyorum. Biz oradan çıkacağız. Budapeşte'ye gideceğiz. Evet. Oradan da çıkıp Monaco'ya uçacağız. Yemek evet. yiyeceğiz Budapeşte, öyle mi? Evet. Sonra Monaco'ya döneceğim dedim. İki gün Monaco'da kalıp geri geleceğiz falan filan. Ya amca da, ortadaki amca da bana vurdu, oğlum ne konuşuyorsun dedi. Baktım amca, amca hayalden mi kurmayayım dedim. Ben anladım. Amcaya şimdi anlatayım. Şimdi öyle bir durum ki. Bunlar sadece, şimdi jete bindiğinde kendini barandan başka bir adam zannedersen hiçbir zevki yok. Ama jete bindiğinde kendini o Digor'dan çıkan baran gibi görürsen tarifsiz keyif. Çünkü niye? Benim pilotum uçak havadayken otomatik pilota takıp gelip içeride hala oynarız. Oh. Biz memlekete indiğimiz zaman yani kendi aileme ait bir şeymiş gibi. Yani Kars'a düşünsene, kendi doğduğum topraklara
evet.
otobüsle gelebilecek para yokken mavin olarak binip İstanbul'da mavini terk edip kaçan bir sistemle İstanbul'a geliyorsunuz.
Evet.
Ve kendinize ait bir jetle giderken anne dur diyorsun ya. Seni bir köyümün üzerinden de geçireyim diyorsun. Köyümün üzerinden geçerken anneme bak anne bizim köyümüz diye geldi mi? Tabii başka bana başka bir gurur veriyor. Ama ben bunu yaparken Kars'ta herkesin tanıdığı biri olmak.
Evet.
Kars'ta herkesin rahatlıkla kapısını çaladığı biri olmak. Bu şartlar altında bu olur. Yoksa insanlara haykır görüp renginim işte ne bileyim godamanım, jetim var, yatım var, katım var diyorsun. Sonra günün sonunda kılıyor. Sen bu oraya muhtaç oluyorsun. Ben bu şekilde jeti yatı katı olup 80 yaşında ilaç parasını ödeyemeyen çok iş adamı gördüm. Satın aldığım şirketlerden. O yüzden hep Allah'a çok şükür diyorum Allah'ım. Bugün jet yatı katı olabilir ama hiç problem yok. Bunları kenara park edip dolmuşa binmeyi bilen biriyim. 110 metrekare dairede, 80 metrekare dairede yaşayabilecek bir aile yapısını hala muhafaza ediyorum.
Evet.
İyi bir yerde oturabilirim. Ama iyi bir yerde oturma şartlarım olmadığı sürece ailem 110 metrekare, 100 metrekare bir daire her zaman oturma şeyine sahip, mantığına sahip. Hiç öyle bir derdimiz de yok yani.
Ne güzel, yani. Ne güzel. Önemli olan da bu zaten.
Kesinlikle.
Yani şimdi sevgili dinleyiciler, yani Sezgin Baran Korkmaz bir derya ve hikayeler çok güzel. İnanılmaz güzel. Hepsi yaşanmış hikayeler. Ve bir o kadar da komik. Çünkü yani bir komedyen gibi anlatıyor. Hepsi yaşanmış şeyler ve gerçekten çok güzel. Yani herhalde başarının sırrı da bu olsa gerek. Kendisiyle barışık. Aynı zamanda mütevazı bir insan. Yani bunun farkında olmak çok zor bir şey. Ben açık konuşayım. Hani derler ya bizim memlekette parayı bulduğu zaman önce eşini, sonra arabasını, sonra evini değiştirir falan diye. Sizde öyle bir şey olmadı. Siz direkt böyle tırnaklarınızı da kazıyarak geldiniz. Hikayeler de çok güzel. Çok hoşumuza gidiyor.
Ya o şimdi tabii biraz kendinizi yetiştirmenizle alakalı olan bir şey. Yani öyle bir noktada geliyorsunuz ki şey diyorsunuz, bakıyorsunuz dışarıdaki insanların hepsi normal hayatlarında maskeyle hayatlarına devam ediyor. Yani,
evet.
Yani patron evinden çıktığında maske takıyor. Patronun eşi evden çıkınca maske takıyor. İşte gidiyor, ben geçen bir restorana gitmiştim. Da yuvarlak masada 10 tane mi 11 tane bayan oturuyor. Sanki hepsi aynı estetikçiden çıkmış abi. Saçlar aynı, botoks aynı.
Doğru,
tamam
doğru.
Gerçekten öyle.
Bütün
tamam.
yüzler, suratlar, mimikler aynı.
Tamam.
Böyle bakıyorlar değil mi abi?
Çünkü birbirine gazı verdiği için hepsi öyle olmuş. Yani ben düşünüyorum abi niye o eziyeti çekiyorsun? Kardeş akşam gideceksin, o peruğu çıkaracaksın, ne bileyim o makyaj falan filan, bunlara aynen. gerek yok ki.
Aynen.
Maske çünkü insanlara maskeyle güzel gözüktüğünü söyleyen insanlar var. Çıkıyor adam, normalde benle yan yana gelince var ya o kadar espri, o kadar güzel şeyler söylüyor ki.
Evet.
Ya bana seninle vakit geçirirken o kadar mutlu oluyorum diyor. Sonra benim bakışım, ben başka yerde görüyorum. Sanki adam Robert'i 4 kere bitirmiş, Harvard'ı 3 kere bitirmiş. Anladın mı? Babası İngiliz, 4 bilmem nesi kamerasından gelmiş. Yok abi ya, gerek yok ki bunlar, anladın mı?
Evet.
İnsanın özü, insanın geleceğine, gelecekteki yoluna aydınlık eden şey o. Özün, geçmişin. Geçmişini önüne aydınlık olarak kullanırsan çok iyi bir yere gidersin.
Evet.
Ya yoksa geçmişe baktığımız zaman, ya bir dakika kardeş benim de bir gün, ben hiç unutmuyorum. İş yapacağız dediler, ya bana sen çok gençsin. Bu heyette o yaş ortalaması 65-70. Evet. Sen işte o zaman da ben 30 yaşındayım. Sen bunlara nasıl anlatacaksın bunu, başaracağını falan filan. Her neyse biz gittik. İşte bakıyorum hepsinin geçmişlerine, gerçekten hepsi işte Galatasaray mezunu, mezunu. Bana geldi. Bende de hiçbir şey yok, tamam mı? Kars'tan Digor Lisesi mezunu. Anladım abi, ben şimdi millete ne anlatayım? Ben de böyle döndüm, taktım falan filan.
Ama Digor'u bilmezler. Şey deseydiniz.
Ya, dedim ki sonra
ben de Digor'luyum.
Ben döndüm onlara anlattım. Dedim ki ya benim de işte dedelerim gerçekten Amerika'dan Kars'a göçmüş. Kral William'ın torunlarıyız biz dedim. Böyle böyle. Bunlar bunun doğru olduğuna inanacaklar. Öyle bir anlattım, kendim anlattım. Sonra oradan çıkınca kendi kendime dedim ki olan gerçekten ben General William'ın torunu olabilir miyim? Ben bir ay unutup General William'ın torunuymuş gibi gezdim. Kendimi inandırmışım abi. Diş. Amerika'da bir gün böyle önemli bir davet. Bizim ülkeden de çok bakanın katıldığı bir davette. Böyle en önemli bir masaya Kars ismini vermişlerdi. Sonra o Kars ismini verdikleri yere de Amerikalı bir general geldiğinde ya ben buralıyım dedi general. Kimse evet. inanmadı. Adam çıkarttı ID'sini. Kimliğini çıkarttı. Kimde doğum yeri Kars.
Vay be.
Evet. Sonra dedim ki nasıl dedi. Ya dedi biz Amerika ile Kanada arasındaki bord var. Kars eyaleti, Kars şehri var. Oradan dedi. Ve sen döndü dedi ki ya bana sen kesinlikle dedi bak Amerikan kökeni. Nasıl yok ben dedim olur mu, ben Karslıyım, Amerikan kökeni. Sonra adam bana çıkarttı bir baktım. General William Kars'a gidiyor. Hı-hı. Kars'ta savaşıp geri dönüyor. O şehrin adına Kars koyuyorlar.
Aa.
Şu anda Kanada ve Amerikan borduna gidin, Google'a yazın Kars, Amerika'nın Kars'ı yazın çıkıyor yani. Biz o yanlış anlamayın, biz çok aristokrat bir şehirden geliyoruz.
Çok
yani,
güzeldi
Kars
ya.
Kars deyince gerçekten Kars çok güzel bir şey.
Süperdi.
Kars'ta hala Alman köyleri var yani.
Evet.
Adamı görüyorsun sarışın, yeşil gözlü. Merhaba, tam Alman şivesiyle konuşuyor. Arkadaş nedir sen diyor. Tam orada bozuyor tabii. Ayrı mesele ama bakınca Alman. Yani konuşmasa tipik bir Alman. Ya bizim o yüzden hani geldiğim topraklar bana maske takmadan gezebilme cesaretini verdi. Çünkü olduğum doğa ona çok müsaitti. Ve çocuklarıma, çevremdekilere... Tabii bazen insanlar yadırgıyor. Mesela biz tabii pandeminin döneminde tabii herkes eve kapandı. Çocuklar da eve kapandı. Şimdi geçen evde bir şey yapacaklar. Evde bir şey yok. Dedim ki ya git komşudan al, ne olacak? Tuz mu yok? Bir şey yok. Dedim ki evet. Ekmek yok, ekmek. Ya dedim bizim aslında komşu var. Tabii bizim oturduğumuz yerde villalar böyle. Godamaların oturduğu bir yerde oturuyor mesela. Ben yani Godama değilim ama hep Godama oturuyor. Dedim ki ya alt komşudan gidin ekmek alın dedim. Ben de ertesi gün çocuklar dedim ki bizim Kars'tan peynir meynir biliyorsunuz oradaki esnaf kardeşlerine yardımcı olsun diye alıyorum.
Evet.
Tuttum bütün konaklara peynir, bal, mal oldu. 400 kişiye peynir kutusu yolladım.
Evet.
Sonra beni arayan insanların içerisinde tabii Anadolu'dan gelmiş insanlar var. Çok teşekkür ettiler falan. İşte çok incesiniz falan. Biri dedi ki ya bunu niçin yapıyorsunuz anlayamadık dedi. Ya dedim işte bak bunun için yaptım dedim. Yarın siz de dedim evinizde fazla bir şey oldu bize gönderin. Biz size gönderin. Böyle olması lazım ki insanlar o ilişkinin olmasını bilmesiniz.
Evet evet.
Ondan kopmadan gelince kendi ailene de bunu yazsın da inan aile içerisinde huzuru yakaladığı zaman işte de huzuru yakıyoruz. İşte paradır abi bugün var yarın yok.
Şimdi konuğumuz Sezgin Baran Korkmaz. Bu ünlü iş adamı gerçekten bulunmaz ya. Bir nimet. Yani anlattıkları bizi çok eğlendiriyor. Ya ama ünlü bir şey söyleyeceğim. Bir dönem gazete manşetlerinden inmediniz yani.
Allah kimseyi gazete manşetlerinden düşünmez.
Her gün bakıyordum yani bir gazete, bir köşe yazarı yazıyor. Her gün bakıyordum bir haber ondan sonra. Neyse netice itibarıyla Sezgin Baran Korkmaz'la programımız devam ediyor arkadaşlar. Bizden ayrılmayın. Şimdi bir pandemi sürecindeyiz ve bu pandemi sürecinde takdir edersiniz ki dünya ekonomisi durma noktasına geldi. Evet. Ülkemizde euro dolar aldı başını gidiyor. Herkes felaket tellalı gibi konuşuyor. Diyor ki işte %20 şirketler kapanacak, %60 kapanacak, 40 kapanacak böyle rakamlar veriliyor filan. Ne olacak pandemiden sonra? Bu bir. İkincisi zaten işsiz sayımız çok fazlaydı. İşsizlerin sayısı da artacak mı? Ekonominin çarkları ne zaman normalleşmeye başlayacak? Bu endişelerimizi nasıl gidereceğiz?
Biz toprakları bereketli ve zengin olan,
evet,
üretimden kaçmayan, genç nüfusu olan bir ülkeyiz.
Doğru.
Aslında ben dezavantaj görünen şeyin bazen hani her şeyde bir hayır var ya, her şeyde bir hayır olduğuna inanan biriyim. Mesela size bir şey bahsedeyim. Dün biz bu arada sebze meyve ihracat işi de yapıyoruz. Türkiye'nin en büyüklerinden biriyiz. En büyük ihracatçısı olduğu bir grubun bir tarafıyız diyeyim.
Evet.
Sordum işler nasıl dedi? İşler çok iyi dedi. Ya biz ihracat yapmıyoruz nasıl iyi dedi? Eskiden ayda 25-30 milyon liralık meyve verirken şu anda ne kadar mal veriyoruz biliyor musun? 180 milyon. Ve peki biz bunları yetiştirebiliyor muyuz dedim. Seralar tıkır tıkır çalışıyor dedim. Tarlalarımız, bağlarımız tıkır tıkır çalışıyor dedim.
Peki o elde kalan limonlar, soğanlar, patatesler?
Elde inanın ne limon ne sarımsak ne patates. Manipülasyoncular olmazsa.
Öyle mi diyorsunuz?
Bu ülke var ya cennete döner. Manipülasyoncu olmasa. Şimdi döviz kurunu görmediniz mi ya? Ben ülke olarak bu şeyden zor da olsa günün sonunda kazançlı çıkacağımızı düşünüyorum. Neye göre kazançlı? Pandemi sürecinde zarar göreceğim. Yani zarardan kâra kısmını hesaplayarak söylüyorum. Minimum zararla çıkacağımızı düşünüyorum.
Evet.
Ve bu süreci de çok iyi yönettik. Ben Sağlık Bakanı'nın ülke için gerçekten bir şans olduğunu düşünüyorum. Sadece ekonomik anlamda da zaten ekonomik men hani bu ilk kez bir şey değil yani her dönem karşılaştığımız saldırılardı. Ben bu saldırılarda ülke olarak bertaraf edileceğini düşünüyorum. Hiçbir zaman karamsar olmadım. Hiçbir zaman bu konuda ya bundan çıkış var mı diye düşünmedim. Çıkış olacağını düşünüyorum. Yani yarın ülkede politik yapı kendini yenilerse yani şimdi tabii bir süreçte olduğu için herkes pandemi süreciyle boğuşurken ekonomi başka bir noktada ama yarın hep birlikte ülke olarak biz bu noktadan çıkacağımızı düşünüyorum yani ve iş adamları olarak aslında şu dönem elimizi cebimize koymamız lazım. Pandemi var deyip pandemiyi bahane gösterip milleti ücretsiz izne ayırıp yok işte bugün gördüm sosyal medyadan görüyorum adam personel işe gelmiyorsa yemek parasını keselim diyor evde oturuyorsa.
Evet.
Evde bulgur mu yiyor yani bu adam evde de yemek, evet, yemiyor mu? Sonuçta senin için çalışıyor evinde. Yani tuhaf tuhaf şeylerle karşılaşıyorsunuz. Yani ve bunu tabii üzülüyorsunuz. Bu dönemde herkesin gerçekten el ele omuz omuza verip bu işi yapması lazım.
Kesinlikle.
Biz holding olarak ilk günden beri düşünün. Kars'taki çiftçilere kendi doğduğum topraklara gübrelerini gönderdik. 5000 tane koli yaptırıp dağıttık. İnanın sabahleyin çöp toplayan çöp arabalarını bulup bir noktada bekledik. Oradan geçen çöp arabalarına dağıttık. Yani herkesi mutlu etmek için her şey yaptık ve ben bir tane bir birey olarak bunu yapabiliyorsam Türkiye'de binlerce holding sahipleri vardı.
Doğru.
Görüyorsunuz Forbes listesine giren zenginler var. Doğru mu?
Aynen.
Ben merak ediyorum Forbes'taki zenginler nerede abi?
Evet.
Yani 1 milyon lira bağışladım deyip 2 milyon düşünün Cumhurbaşkanımızın çağrısı vardı hani tamam 10 lira mesaj adamın 10 lira hani mesaj da yapar mı falan filan ona bir şey diyemem. O benim pek şeyim ama işverenler çıkıp herkese kaldırması lazım. Sayın Cumhurbaşkanım halk 10 lira vermesin biz 1000 tane iş adamıyız. Her iş adam eline çıkarttı. Herkes 1 milyonluk. 1000 tane Türkiye'de 1 milyonluk çek yazacak adam yok. Ben size şimdi bir liste çıkarıp 50 bin kişi çıkarırım. 1000 kişi birer milyonluk çıkarıp önüne koydu mu?
Evet.
Kimseye şey kalmazdı. Ne demek istediğimi anladın.
Doğru söylüyorsunuz.
Ama şimdi bakın öyle bir şey ki bunun yok ölüm. Ölüm denen şey var. Bu hakikat kaçırılmaz bir hakikat. Sonuçta öleceksiniz. Arkanıza bıraktığınız miras sadece kavgalara sebebiyet veriyor. Bunu görmüyor insanlar. Doğru. Yüzlerce daireler, yüzlerce binaların, yüzlerce banka hesapların ne olsun. Hepsi problemden başka bir şey bırakmıyor geriye. Evet. Buna gerek yok. Ya bu dönem, bunu çok iyi de anlayabileceğiniz dönem ya.
Dünyanın kimin parası olsa ne olur? Şu anda insanlar evinden dışarı çıkamıyor.
Ne diyorum sana? Kimin jeti kalktı? Gidin Göcek'te arıyorum Göcek'i, hani oradaki insanlar yatıyor. Adam diyor ki abi koylar bomboş, kimse gelemiyor. Ne oldu? Param var.
Evet. Gidin, jeti de kullanamıyor. Yatı da kullanamıyor.
Küçücük bir virüs. Aynen. O yüzden insanlar bu dönemdeyken ben şey diye düşünüyorum. Ya bu insanlar ders çıkartır mı diye düşünüyordum. Yok abi ders çıkartırmıyor. Yani. Gördüm yani. Tuhaf bir şey. Nasip mi? Ben bazen bana bir çok sevdiğim bir abim bana demiş ki Baran iyilik yapmak da nasip bir şey. Allah iyiliği yapmayı da nasip eder insanlara. Her insana iyilik yapmak nasip olmaz demişti.
İçinden gelmesi lazım.
Çünkü evet senin birinin söylemesiyle bir şey yapılmaz. Ruhundan gelmesi lazım.
Evet evet.
Eğer ki ruhun da ona müsait değilse ya da onu görmemişse onu yapmamışsa onu yapmak biraz zor. Zorla birine de iyilik yaptıramazsın. Zorla kardeş buna da gel. Burasına.
Şimdi burada benim ilave edeceğim bir şey var. Mesela Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı bir kampanya başlattı. Veren el alan eli görmüyor. Bir yazılım geliştirdi. Bir askıda fatura diye bir şey başlattı. İhtiyacı olanlar faturalarını oraya kaydediyor. Parası olanlar da orta sınıf vatandaşlar muhtemelen onların çoğu da. Parası olanlar da yani hali vakti olanlar da gidiyor 150 liralık fatura ödüyor. 300 liralık, 500 liralık. Herhangi bir ihtiyaç sahibinin faturasını ödüyor. Ödeyen de görmüyor onu. Ödettiren de görmüyor. Böyle bir şey yaptı mesela. Bir iyilik hareketi. Onun dışında buraya gördüğümüz kadarıyla inanılmaz bir ilgi var. Yani buradaki ilgi orta sınıftaki insanların ilgisi tahmin kesinlikle, ediyorum. Kesinlikle. Ama sizin dediğiniz gibi Türkiye'de ne zenginler var. Ben olsam derim ki ya ben bütün bu faturaları ödüyorum. Mesela Ankara Büyükşehir Belediyesi bir uygulama başlattı. Veresiye defterlerini dedi.
O benim uygulamamdı.
Veresiye defterlerini kapatın dedi. Rica ediyorum dedi. Hali vakti yerinde olanlar çok dedi. Güzel. Yani bu da bir yardım. Yani bizim geleneklerimize uygun olan yardımlaşma kesinlikle modellerinden birisi. Sayın Cumhurbaşkanı'nın başlattığı yardım kampanyası da öyle. Bence bu kampanyalar dönemi, bu pandemi dönemindeki kampanyaların siyasetten ayırmak lazım. Tamamen bunu Allah rızası için gönlümüzden koptuğu gibi yapmamız
tabii
lazım.
Bir önce söylediğim şey de evet. Ben de bu arada İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bu kampanyasının elinden geldiğince destek verdim. Hatta ilk çıktığı zaman hepsini ben ödesem diye düşündüm. İnanın çok rahat ya. Çünkü çok büyük rakam değildi biliyor musun?
Evet evet.
Ya bu çok büyük rakam değil hani.
Şimdi biraz arttı.
Anladım. Evet şimdi arttı ama dedim hani çok rahat o zaman böyle aklıma böyle geçti. Ve hızlı bir şekilde ona ulaşması çok keyif verici bir şey.
Evet.
Ben bu Büyükşehir Belediyesi'nin hani hesap açmıştı. Sonra biliyorsunuz
bloke edildi. Evet.
Evet. Ben o bloke edilmesine de bir kere çok karşı.
Evet.
Yani belediye kendi yerel yani ben çünkü şey insanlar birbirleriyle bence muhalif ve muhalefet olmak yerine birlikte daha nasıl güzel şeyler yapabiliriz onun peşine düşmesi lazım.
Evet siyaset bir kenara bırakılması
lazım. Çünkü bu siyaset bugün onun günü değil ki yani.
Evet evet.
Yok o ona veriyor bazen şey diyor Baran Bey siz bu yardım veriyorsunuz ona dağıtıyor bunu. Ya böyle bir şey gerek yok arkadaşım fakir bir tane ya.
Evet.
İki tane fakir yok ya.
Doğru.
Yani fakirin kefen parasına sormuyorlar kefenin A partisi mi B partisi mi yok abi fakir ya.
Doğru.
Yani yoksul insanlarsa yoksulun dini, dili, ırkı, kimliği, partisi yok.
Evet evet.
Ben
evet
birilerinin bu kavgadan beslendiğini düşünüyorum işin açıkçası.
Olabilir.
Yani bana göre muhalefet kendi başarısını, başarısızlığını gizlemek için mi bu saldırganlaşıyor? İktidar hatalı olduğu yerleri kapatmak için mi bu yolu seçiyor? Bazen insanlara bunu doğuruyor. Buna gerek yok.
Evet.
Başarısız olduğumuz noktalar olabilir. Başarı gitmek için yeni yollar geliştireceğiz.
Hep beraber.
Hep beraber geliştireceğiz.
Aynen. Bir de tabii bütün yardım yapan herkesten Allah razı olsun.
Milyon
yani
kere razı olsun. Yani ben size bir şey söyleyeyim mi? O Büyükşehir Belediyesi'nin yardım kampanyasına siz emin misiniz sadece muhalefet mi yaptı? Hayır eminim ben.
İktidara oy veren insanlar da
yapıyordur. Da çok fazla.
Tabii.
Bunun öyle bir şey yok yani. Orada
niye yapmasın?
Bunu evet bunlar yapıyor, bunu bunlar yapıyor. Böyle bir şey yok. Kesinlikle aynen emin olun bundan yani.
Tabii tabii.
Yani benim ailemin içerisinde hani duruşları olan insanlara bakıyorum. Bu elektrik faturaları, doğal gaz faturalarına çok katılan, inanın çok rahat söylüyorum. İktidara çok yakın olan arkadaşlarım var katılan yani.
Evet.
Abi boşver diyor. 4 tane faturasını ödedim. Kim faturası ödemiyorum. Doğasını almak benim için yeterli diyor ya.
Aynen öyle.
Bu paha biçilemez bir şey yani.
Kesinlikle.
Ve ben ülke olarak bölgedeki ülkeler anlamında Çin, o bölgelere baktığım zaman gerçekten şanslı olarak çıkabilecek ülkeler arasında olduğunu düşünüyorum.
Çok güzel.
Fırsatı çevirebiliriz bunu. Bunu çok iyi okumak lazım.
Umutla bakıyorsunuz.
Kesinlikle.
Pandemi sonrasında da her şey güzel olacak diyorsunuz.
Mutsuzluk yok.
Veda edeceğiz. Böyle bir toparlarsak ne söylemek istersiniz dinleyicilerimize ve izleyicilerimize?
Umutsuzluk yok.
Evet.
Çaresizlik yok.
Aynen.
Mutlaka bir çıkış yolu var. Yani çıkma sokak diye bir şey yok. Bunu hayatınıza inanın. Bunu bir sirkelenin çıkın dışarı üstünüzden atın. Hani ben şimdi siz hep farkındaysanız hep gülerek konuştuk. Hep size işin böyle farklı bir tarafını anlattım ama o çıkma sokakların hangi virajında neler yaşadığımı size anlatsam muhtemelen ülke olarak oturup bir ay boyunca benim anlattıklarımı dinlersiniz. Gerçekten böyle mi dersiniz? O yüzden ama dikkat edin. Ben hepsinin sonunda mutlaka ve mutlaka ben hani buna şans diyeyim başka bir şey diyeyim ne dersiniz diyeyim. Ben hep buna inanırım. Umut etmeyi kestiğiniz an kaybettiğiniz andır. O yüzden hiçbir zaman kaybedeceğim diye bir şey yok. en son noktaya geldiğiniz, bundan sonra yok dediğiniz an bile sirkelenin yeni başlıyorum deyin. Yeni başladığınız an yeniden başardığınızı göreceksiniz.
Programımızın sonuna geldik. TBK Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sezgin Baran Korkmaz'a çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.
Görüşmek üzere. Podcast dinle.